أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمن الله رحيم الله İşte o Allah'ın adıyla, Allah'ın rahmetinden, Rahman ve Rahimiyetinden mahrum bırakılan, kendisi istemediği için tard edilen, uzaklaştırılan şeytan ve dostlarının şerrinden Allah'a sığınırız. Hamdolsun Allah'a ki o alemlerin Rabbidir. Onu kendisinin öğrettiği gibi bilmede bize yardımlarını isteriz. Bizim kendisini tanımamız konusunda içimizden biri olarak seçkin kılınan ve Allah'ın azap, gazap ve rıza yollarını bize öğreten aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e de buradan ve ömür boyu hamdü senalarla birlik salatü selamlar göndeririz. Duamız ona, ilticamız ona, isteğimiz ondan yardıma muhtacız arz ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. Araf suresiyle beraberdik. Onun huzurundayız. Elif, la, mim, saat diye başlamıştı. Biz de öyle başlıyoruz. Allah öyle dediyse öyledir demeyi öğreniyoruz. Biz yeniden sıraya koymaya, biz yeni bir anlam yüklemeye, kendimizce yetki, kendimizce anlam, kendimizce düzen iddiasında değiliz. O ne dediyse öyle olsun istiyoruz ve teslim oluyoruz. Elif, la, mim, saat. Sadece elif, la, mim de diyebilir ya da saat diyebilirdi. Nitekim kimi surelerde öyle dediği gibi. Burada böyle layık görmüş. Her ayette, her surede, her ayetin her bölümünde aynı inancımızı şimdiden tekrar ediyoruz. O nasıl isterse ve onun istediği gibi. Buna inanıyoruz. Bir kitap, bir yasa ki, bir yazgı ki Allah onu peygamberime indirmiş. Böylece peygamberimin sadrında, peygamberimin iç dünyasında, peygamberimin düşünce dünyasında, peygamberimin kalp huzurunda ve sükûnunda denge olsun istemiş Allah. Bunu böyle beyan eder ikinci ayet. İnan bu kitap, gönderilen bu mesaj, peygambere bir sükunet unsuru, kalbindeki sıkıntıların giderilmesi konusu olmuş. O zaman bize de bir yol gösteri demektir bu. Aynı zamanda bunu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başkalarına da demek ister. Demek zorundadır. Uyarmak, onları cennet ve cehennemden haberdar kılmak zorundadır. Çünkü Allah gönderdiği Kur'an'la peygambere böyle bir görev yüklüyor. Yani bize de aynı zamanda. Üçüncü aşamayla görevlerin üçüncü bölümünü bize yönelik olduğunu anlayarak birdenbire karşımıza ve zikra lil müminin çıktığını görüyoruz. Demek ki müminler gündemlerini buna göre ayarlayacaklar. Gündemi Kur'an belirleyecek, gündemi kitap belirleyecek ve diyor ki hadi ben ne indirdiysem, ben ne gönderdiysem, Rabbiniz size ne indirdiyse uyun, peşi sıra gidin bakalım, duyun, dinleyin, anlayın ve gereğini yerine getirin, haydi diyordu ayet, üçüncü ayet. Demek ki bu konuda Allah'la, Allah'ın kitabıyla bu konuda yarışanlar, yarış iddiasında olanlar olacak ki, hemen arkasından ayetin ikinci bölümü, sakın ha Allah gibi olması mümkün olmayan, onun dununda, onun berisinde o gibi olmayan, ona erişemeyen, mümkün değil o gibi olması, işte böyle varlıkları veli kabul edip kararlarına müracaat etmeyin. Sadece benim indirdiğim kararlar konusu, sizin hayatınızın düzenleme konusu olsun. Ne kadar az düşünüyorsunuz? Azıcık düşünseniz, biraz üzerine kafa yorsanız, azıcık üzerinde dursanız, ne kadar rahat anlayacak ve böylece amel edeceksiniz değil mi? Siz bilirsiniz, isterseniz düşünmeyin, bakın geçmişinize. tüm insanlık tarihini bu anlamda inceleyin. Niceleri, nice kariyeler, kentler, köyler ahalileri helak olmuşlar. Ne zaman? Azap geldiğinde onlar ya gece dinlencedeler ya gündüz eğlencedeler. Ya gündüz uykusuna yatmışlar her şey tıkırında diye ya gece dinlenmeye geçmişler. Ama azabımız, ikabımız onlara gelince, cezayı hak ettiklerinden dolayı onlara helak gelince sadece demişler ki illa en kalu inna kunna zalimin. Ya Rabbi, biz kendimize zulmetmişiz. Evet, biz zalimmişiz, meğer zulmediyormuşuz, anladık ya Rabbi diye gerçeği ikrar edecekler, itiraf edeceklermiş. Bu itirafçılıkları onlara ne sağlayacak? Kur'an'a bakın, bir şey sağlamayacağını anlıyoruz. Yarın, öldükten sonra yeniden diriliş döneminde, hesaplar, kitaplar görülürken, bütün belgeler ve bilgiler net ifadelerle insanların suçlarını ayan beyan kılarken, insanlar itiraf edecekmiş suçlarını. Etmeseler ne fark eder ki? Zaten mecburlar. Allah demişse tamamdır. Benim huzurumda muhasamanın, münakaşanın, tartışmanın anlamı yok diyor zaten bir ayet. Çünkü diye başlıyor sanki 6. ayet. Feleneş elennellezine ursile ileyhim ve leneş elennel murselin ve 7 felene kussan aleyhim bi ilmin ve ma kunna gaibin. Gönül ister ki şöyle ayetler yavaş yavaş ama orijinaliyle, Arapçasıyla bir bir okunsa ve insanlar anladıkları kadarını yavaş yavaş düşünseler, acaba ne diyor ki demeye çalışsalar. Ama üzerinde hiç durmamışlarsa, çocukken babaları öğretmemişse, anneleri onların beşiğinin başında, şimdi beşik yok demeyin, bu bir semboldür tabii. Anneleri onların beşiğinin başındayken bu ayetleri bir bir duyurmuş olsa, mahalledeki hocadan bir bölümünü, öteki mahalledeki büyük cami imamından bir başka bölümünü öğrenseler, arkadaşlarıyla takrir etseler, ders yapsalar, kendileri baba olunca gündemde tutsalar, anne olunca gündeme almaya çalışsalar, ne kadar hoş olacak. Ama şimdi insanlar ayetleri bir bir düşünüyorlar belki ama ayetleri okuyup kendi dünyalarını düşünüyorlar gibi mi dersiniz? Cenaze ortamlarında bunu görüyoruz bazen. Sessiz bir zemin, asude bir mekan, herkes boynunu bükmüş, lahuti bir makam sanki, derken birisi bir söz çıkarıyor ağzından, aa, hiç de cenaze ortamı değil gibi, yani adam olmasa da olur bir konuyu çok ciddi bir biçimde tartışmaya ya da o konuda emirler yağdırmaya başlıyor. Bir 10 yıl, 20 yıl önce bunu anlamak belki zordu ama bugün için, adamın elinde mi, belinde mi, cebinde mi telefon var ya, işte onunla birlik dış dünyadan gelen bir müdahale, adamın cenaze ortamında olduğunu ortadan kaldırıveriyor. Meğer ruhen zaten ayrıymış diyesiniz geliyor. Hatta evde cenazeden sonra taziye için bekleyen insanlar adına demeyin bunu sadece. Hatta mezarlıkta definle uğraşan Müslümanların şöyle bir kenarına çekilmiş, bir mezar taşını kendisine siper etmiş, aynı işlevle, aynı fonksiyon ve misyonla uğraşan Müslümanlar görmediniz mi? فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ. Biz Araf suresine kulak vermeye devam ediyoruz. Kendilerine peygamber gönderilen insanlar mutlaka kesinlikle hesaba çekilecekler. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ. Ama peygamberler de, Allahu Ekber. Yani ben bu açıdan peygamberle birlikteyim, öyle mi? O da hesaba çekilecek, o da suale muhatap olacak, o da sorgu konusu olacak, ben de öyle mi? Evet, bu ayetten anladığımız böyle. Ama herkese kendi hesap formundaki sorular gelecek elbette. Yani 10 yaşında ölmüş birine, 50 yaşında ölmüş birine, anne olarak ölmüş birine, zenginken ölmüş birine, hastalık çekmeden ölmüş ya da fakru zaruret görmüş olarak ölmüş birine sorulan sorular elbette farklı olmaz mı? Ya da insanların günahları, sevapları, amelleri, eylemleri, tavırları ve davranışları hep kendilerine farklı sorular konusu gündeme getirmeyecek mi? İşte bu açıdan yeniden düşünüyoruz 6. ayeti. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ Kendilerine peygamber gönderilen insanlar, işte onlar hesaba çekilecekler. Onlar sorgulanacaklar, onlara soru sorulacak. Bunu onların canına okunacak, onlara azap edilecek, ikab edilecek, onların işi bitirilecek diye anlamıyoruz. Yani insanlar hesaba çekilecekler. Nimet vermiştim, ne yaptın? Sana kullukta kullandım ya Rabbi. Göz vermiştim, ne yaptın? Senin dininin gözcülüğünü yaptım ya Rabbi. Peki ağız vermiştim, ne yaptın? Senin dininin sözcülüğünü yaptım ya Rabbi diyebiliyor ve arada bir sektelemesi, bazen bir teklemesi veya bazen yanlış yapması, arada bir eksik yapmasıysa Rabbimin gufranının tecellisi olarak affedilecek, mağfiret edilecek konular elbette onlar. O ayrı. Yani hesaba çekileceksin demek, sınava tabi tutulacaksın gibi anlaşılmasın. Ya da azap edileceksin, mahkum sandalyasındasın değil. Dünyadaki hayatın gündeme gelecek, yapıp ettiklerin, yapmayıp geri bıraktıkların, gençliğin, imkanın, paran, pulun, gözün, elin, ayağın, oğlun, kızın, dükkanın, tezgahınla bütün bir ömür senin huzuruna getirilecek, amel defterinle sen baş başa bırakılacaksın anlamına gelecektir. Güzelse, başarılıysan, iyi gidiyorsa, ne mutlu ise, al sana, buyur işte kitabın, sen zaten hesaba çekileceğini baştan biliyordun. Hadi müjdeler olsun cennete, uğurlar olsun sen sevdiklerin yanına ya da ehlinin yanına ya da senden önce gidenlerin yanına denilenler ya da diğerleri, her biri cehenneme girdikçe birbirlerine lanet okuyanlar. İşte yarın hesaba çekilecek insanlar. Neden mi? Yani insanların neden hesaba çekilecekleri konusunu tartışmak bilmiyorum ne anlama gelecek. Ne verildiyse işte onlardan, ne alındıysa işte onlardan. Yani zaman ve mekan boyutlarının her bir kesişim noktasındaki ben, o noktada bana ne verildi ya da benden ne alındıysa benim ona tepkim konusu hesap formu olarak karşıma çıkacaktır. Nasıl ifade etsek? Aleyhissalatü vesselam diyor ki, her birinizin yaratılışı ana karnında 40 gün nutfe, meni yani, bir 40 gün kadar ya da bir o kadar alaka, bir o kadar mudga döneminden sonra işte melek görevli gelecek ve ona can üflenecek, ruh üflenecek, artık cenin olacak da yazgı olarak 4 ana madde belirlenmiş olarak işte ona sunulacak. Bir ketbi rızkihi ve ecelihi ve amelihi ve şakiyyun ev sa'id. Yani ona bir hayat boyunca tahsis edilecek her şey ayan beyan kılınacak. Tahsisat ortaya konulacak. Bu başına gelecek olan, bu verilecek olan, bu alınacak olan, yani onun rızkı olarak, onun tahsisatı olarak ona ayrılan şeylerin zamanlama çizelgesi de sunulacak. Biket bir rızkıhi, verilecek olanlar. Ve ecelihi, onların ona ulaşma zamanı. Ve amelihi, onların kendisine ulaştığında onun tepkileri. Oğlu olacak, ne yaptı, oğlu öldü, ne yaptı, mal kazandı, ne yaptı, mal harcayacaktı, ne yaptı, anasına ne etti, babasıyla imtihan oldu, ne yaptı, komşusuna, akrabasına, tanıdığına, tanımadığına, sosyal, siyasal, ekonomik hayattaki bütün girişimlerine, pozitif ve negatif bütün hayat programına, işte orada her şey baştan takdir edilen, yani imtihan programı olarak sunulacak, sonunda tüm toplama göre o cennetlik mi, cehennemlik mi bölümü ise 4. madde. İşte yarın bunlar hesaba çekileceğimiz konular olsa gerek, benim anladığım kadarıyla. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz anlatıyormuş. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Gün olacak, bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz. Gözünüz ve iki gözünüzle bir görmenizden tutun, sıcağınız, soğuğunuzla, elbiseniz, eşyanızla, tarlanız, tapanınızla veya ağacınız, meyvenizle, ya da çevreniz, dostunuz, akrabanız, arkadaşınız, imkanlarınız, fırsatlarınızla, her şey, her şey, her şey derken, sahabeden biri biraz belki ürkmüş, biraz da korkusunu giderecek yol bulmuş, galiba ben herhalde imkan buldum, ben hesaba çekilecek bu konuda biraz da herhalde mazeret beyan edip hesaba çekilmeme fırsatını yakaladım dercesine, diyor ki aleyhissalatü vesselama, ya Resulallah, bende mi hesaba çekileceğim? Bunu diyen sahabeyi görseydik ama anlatılanla şöyle anlıyoruz. Belden diz kapağına kadar bölümünü örten bir bez parçası. Başka? Yok. Yani şöyle tarak, kalem, cep defteri, cüzdan, para filan yok. Peki ya evi şöyle kirada filan yastığı yorganıyla olmasın, halı değil, çul, kilim olsun, yok. Peki bir atı, arabası filan, hayır. Ama eşeği de mi yok, devesi yoksa? Peki atı yoksa? Evet, yok, yok, hiçbir şey yok. Dünya malı olarak adamın sahip olduğu sadece ve sadece belinden diz kapağının altına bir bez parçası örtülü olarak. Evet diyor Peygamberimiz. Bütün şaşkın bakışlar arasında, hayretten dona kalmış kulaklar ortasında, evet diyor, soğuk su ve gölge yetmez mi nimet olarak diyor. Demek ki biz, bize verilenlerin listesini biz hazırlarsak, bir şey verilmedi diyebiliriz rahatlıkla. Ama neler ve neler verilmiş. Akıldan fikire, kafadan gönüle, elden ayağa, dosttan düşmana kadar nice imkanlarla donatılmışız. Onların her birinin bize yarın hesap konusu olacağını yeniden gündeme getiriyor. İşte şimdi söylemeye çalıştığımız, şimdi huzurunda bulunduğumuz Araf suresinin 6. ayetinin bu ilk bölümü. Anlatılır ki, yani hikaye edilir, evet. Peki hikayeyle din mi anlatıyoruz? Hayır, asla. Ama burada anlatılanın Türkçe kelimelerle ifadesinde zorlanınca böyle kimi bazı anlatımlardan yardım istiyoruz. Harun Reşit varmış, tarihte yaşamış. Abbasi halifelerinden biri. Yani bu ne demek? Bizim köyün muhtarı dediniz, bir muhtar odası vardı, işte oranın sahibi. Bizim köyün ağası dediniz, şuradan buraya, oradan buraya, ötekinden buraya tarla tapan sahibi. Peki anladık. Peki ya bizim bölgenin, beldenin belediye başkanı dediniz, şu mührün sahibi. Peki ya kaymakam, vali dediniz, aman şu kadar etki ve yetkinin sahibi. Peki fabrikatör dediniz, falan filan dediniz, şunların bunların sahibi. Öyle değil, Harun Reşit bu anlatmaya çalıştığımız. Hazar Denizi'ne kadar gidin, daha ilerleyin isterseniz. Akdeniz'e kadar mı? Yok, devam edin, geçin oraya, Atlas Okyanusu'na kadar hatta belki de. Sonra Karadeniz'e kadar, Akdeniz'e kadar, Mor Deniz'e kadar, denizlerin her tarafıyla çepeçevre kuşatılan bir büyük İslam beldesinin halifesi, söz sahibi dediği dinleniyor ve insanlar onun emrine amade bekliyorlar. İşte bu adam sarayında. Deniliyor ki, efendim ey müminlerin emiri, ey yüce halife, bak bak sarayın bahçesine bak. Merak ediyorlar. Halifenin kardeşi, adına Behlül Dane diyorlar. Biraz herkes gibi olmayan bir adam. Ne yapıyor o diye merak ediyorlar, takip ediyorlar ki, meğer ateş yakmış bahçeye, ateşin üzerinden bir şeyler mırıldanarak karşıya, sonra benzer laflar ederek beriye doğru atlıyor. Durmuyor da üstelik, ikinci, üçüncü, beşinci defalar. Çağırın şunu, ne yapıyor bir öğrenelim diyorlar. Gelen elçiye bırakın beni dediyse de abisinin yani halifenin arzusuna binaen geliyor neyse sonunda. Soruyorlar ne yapıyordun? Diyor ki size ne? Israr ediyorlar. Diyor ki ben size soruyor muyum? Ama yani anlamadık da ben de sizin yaptıklarınızı anlamıyorum diyor. Israr edip tekrar ediyorlar. Sonunda dayanamıyor. Diyor ki ahiret, hesap, kitap, sırat, cennet, cehennem aklıma geldi. Öğrendiğime göre sırat cehennemin üzerine kurulacakmış. Ve hesap da orada olacakmış. İnsanlar sırattan geçeceklerinde hesaba çekilecekler. Yapıp ettikleri, sahip oldukları, amelleri, eylemleri, bütün bir hayat programlarıyla orada onların hesabını ödedikten sonra karşıya geçeceklermiş. Ben düşündüm. Acaba dedim hazırlık olarak bir alıştırma yapayım, acaba şimdiden onu denesem hesabım kolay olur mu dedim ve bir ateş yaktım. Köprü kurmak yerine üzerinden kendim geçeyim dedim. Bir tek bana göre ve cehennem ateşine göre dünya ateşi basit ama olsun bir deneyelim dedim. Ateşin üzerinden geçerken dediklerimi deyip imkanlarımı söyleyip benim hesap formumu gündeme getirip acaba karşı atlasam dedim. Nem var benim, yani bugünkü tabirle peynir ekmek yiyorum. bir de don gömlek giyiyorum, hepsi o kadar. Don gömlek, peynir ekmek diyorum, atlıyorum. Acaba ateşin korkusuyla çabuk mu söyledim, biraz daha yavaş söylesem ateşin etkisi çok mu olacak diyor. Yeniden bir kere daha deniyorum. Don gömlek, peynir ekmek, hepsi bu kadar. Bütün hayatım bu. Peki ya siz ne yapacaksınız? Sarayınız ve eşiklerine gömdüğünüz altınlar diye başlıyor. Ne dersiniz? Felenes elennellezine ursile ileyhim. Yani bu konuda da hesaba çekilecek miyiz diyeceğiniz bir şeyler var mı? Bilmem, onu Allah size tamam hesaba çekmeyeceğim diye vermişse kurtuldunuz, ne güzel. Aman lütfen öyle bir liste varsa ondan beni de haberdar edin, o konuda ben de rahat edeyim. Yani anlatmaya çalıştığımı tekrar ediyorum. Allah bana verdiği her şey konusunda kulum serbestsin istediğini yap demeden verdiğini zannediyorum. Bilmem bu zannıma katılır mısınız? Bana verdiği her şey tümüyle senin olsun, al ne yaparsan yap diye verilmemiş. Bunu bana kullukta kullan diye vermiş Allah. Sınır çizmiş, program yapmış, böylece olsun diye. Çünkü o hem verendir ama hem de Rab olan ama aynı zamanda ilah olandır. O verdiğini bana programla vermiş ve bana kul olun diye vermiştir. Yarın hesaba çekecektir, siz bilirsiniz. Düşünür müsünüz diye sorsam, birlikte düşünsek, sen de bana sor lütfen. Yani ben sormakla görevli, sen sorulmakla görevli değilsin. Ben hesap memuru değilim ama ben hatırlatmak durumundayım. Şu anda öyle bir konumdayım. Yani mesela sabah 9'da, sonra 10'da 11'de. Peki akşam 7'de, 8'de, 9'da ne yapıyor idiydin, Allah'ın nimetlerini nerede kullanmıştın? Düşünsene, güzel anlatım imkanım var. Düşünce dünyanda bir denge var, sempatik bir yapın var, arkadaşların arasında sevgin var, malın mülkün var, üzerine bineceğin atın araban var, kullanacağın paran malın mülkün var, etme eyleme, bütün bunları Allah'a kullukta kullanmayacak mısın? Mantığın var, düşünce sistemin var, yani insanlara bir şeyi sentez edip, analiz edip, evirip çevirip, dolandırıp, örnekleyip anlatabilmeye güç vermiş Allah, imkan vermiş. Bütün bunları dünyayı imar etmede kullanmak yerine sadece iyi bir Müslüman olmada kullanacaktın ya önce. Etme eyleme, Allah seni yarın hesaba çekecek, gel buna göre ayarla demeli değil miyiz? Ama sadece biz mi? Bakın işin garibine. Yani bize kalsaydı bilmem onlar torpilli mi zannedecektik? Tamam, peygamberler elbette torpillidir. Hesap döneminde de öyle. Allah onlara özel yardımını gönderir. Ama yarın bizim hesabımızı Allah bir de peygamberlerle yapacak anladığım kadarıyla. Peki siz anlattınız mı? Peki siz görevinizi yaptınız mı? Benim rıza yollarımı öğrettiniz mi? Benim azap ve gazap yollarımdan kullarımı haberdar kıldınız mı? Onlara bu işi ayan beyan eylediniz mi? Görüntü olarak onlara bu işi öğrettiniz mi? Diye Allah onlara da anlatacak, soracak elbette. Üstelik her bir peygambere sorulacakmış. Garip bir olay. Aleyhissalatü vesselam anlatıyor. Görmediğimiz, bilmediğimiz, sadece inandığımız ama bazen şaşırdığımız, çoğu zaman hayretten dona kaldığımız bir dünyadan haberler geliyor. Yani kayıp haberleridir bunlar. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, bu ayetin anlaşılması sadedinde, gün olacak, yeniden diriliş ve insanlar hesaba çekilirken peygamberler de insan olarak görevlerinden hesaba çekilecekler. Allah peki diyecekmiş, siz benim verdiğim görevi yerine getirdiniz mi? Dediğimi yaptınız mı? Dinimi insanlara ulaştırdınız mı? Onun yaşantısını örnek olarak sundunuz mu? Görüntü olarak onlara öğrettiniz, gösterdiniz mi diyecekmiş. O özel kullar, o örnek kullar, Allah'ın selamı onlara olsun. İşte o kullar, o peygamberler, evet ya Rabbi, evet ya Rabbi dedikçe sonunda Allah diyecekmiş ki peki şahidiniz var mı? Öyle diyorsunuz ama şahidiniz, belgeniz var mı? Evet ya Rabbi, işte Şu kullar ümmetimden mümin olarak huzuruna geldiler. Demek ki ben anlattım. Onlar benim duyurumumdan sonra seni anladılar ve sana iman ettiler. Müslüman oldular, cenneti hak ettiler. Evet, işte onlar benim şahidim diyeceklermiş. Ve tamam, onların hesabı tamam. Ama gel gör ki kimi peygamberlerin hiç inananı olmamış. Ümmetinden kimse inanmamış. Bir kişi bile inanmamış. Hiç kişi bile inanmamış. Öyle olunca... Peki senin şahidin var mı denilecekmiş onlara. O peygamberler de şaşırıp kalacaklar. Çünkü kimse yok. Zaten eğer o peygamberin peygamberliğine, görevini yaptığına, o görevi yerine getirerek hayatını bitirdiğine şahit olan hayatında birisi olsaydı Müslüman olacaktı. Elbette kafirin şehadetiyle de şahitlik olmaz tabi. Aa, kafirin şehadetiyle şahitlik olmazsa biz yoksa şimdi hangi olayların nasıl olduğuna, hangi olayların neden olduğuna, hangi neyin nasıl olması gerektiğine biz kafirlerin şehadetiyle değil, azıcık minicik bir ağız kıpırdatmasıyla ya da göz kırpmasıyla biz onların öyle olduğuna neredeyse balıklama atlıyoruz. Yağmur gibi iniveriyor içine. Onu ayrıca düşünelim, onu ayrıca yeniden konuşalım belki ama işte bu peygamberlerin şahitleri olmayınca ümmeti Muhammed'den kimileri ki o biz olsak inşallah atılacaklarmış. Diyeceklermiş ki ya Rabbi ben şahidim ki bu kulun görevini yaptı. Allahu Ekber. Ümmeti Muhammed'den, o dönemde yaşamayan, peygamberimizden sonra yaşayan, yani şimdi yaşayan mesela ki ben olsam, biz olsak ümidindeyim, duasındayım, iddiasındayım, öyle olmamız gerekir istiyorum. Diyecekmiş ki inşallah biz diyelim, ya Rabbi ben şahidim ki bu kulun, bu peygamber kulun görevini yapmıştır, ben şehadet ederim. Cenab-ı Hak dönecekmiş okula, peki kulum sen ne biliyorsun? Sen o zaman yaşamadın. Şehadetin ana şartlarından biri bu değil mi? O gün orada olmalıydın, bunu görmeliydin. Hayır ya Rabbi, evet ben o dönem yaşamadım, ben o peygamberinle birlikte değildim ama sen bize bir peygamber gönderdin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, o peygambere bir kitap indirdin. Kur'an-ı Kerim, benim kitabım o, o peygamber benim peygamberim. Onlardan öğrendiğim kadarıyla sen ne zaman ki insanlık tarihi boyunca hangi topluma, hangi kariyeye, hangi köye, hangi kente, hangi kavme peygamber göndermişsen mutlaka o peygamber görevini yapmıştır diye öğrettin. İşte ben de o bilgiye, yani senden aldığım kitapta yazan peygamberden öğrendiğim bilgiye dayanarak şahidim ki o peygamber mutlaka görevini yapmıştır diyeceklermiş. Ne büyük şeref, ne büyük şehadet. Hazır olun, hesaba çekileceksiniz. Elbiselerinizden mi? Sadece değil. Peki eşyanızdan mı? Hani 10 yıl önce kenara koyduğunuz belki diye beklediğiniz eşyalarınızdan mı? Sadece onlardan değil. Kırdığınız kalplerden dolayı, yaptığınız kalplerden dolayı mı? Sadece öyle değil. Aldığınızdan ve verdiğinizden, yaptığınızdan ve yapmadığınızdan, ziyaret için gittiğiniz komşudan, hasta için gittiğiniz ziyaretten ya da hastalık döneminizdeki ahınız ve vahınızdan, tebrik ve teşekkürünüzden, hamdü senanızdan, istiğfar ve tahmidinizden, akla gelebilen, gelmeyen, sayabildiğimiz, sayamadığımız, pozitif ve negatif, aktif ve pasif, bütün kulluğunuzdan yarın hesaba çekileceksiniz. Kur'an dedi diye yaptıklarınızdan, şeytan dedi diye eylediklerinizden, hepsi bir bir önünüze gelecek. Ama kolay bir hesaptan söz ediyor kitap. Bunun üzerine Hazreti Ayşe annemizle aleyhissalatü vesselam arasında bir konuşma geçer. Hadis kitaplarına bakın. Ama ya Resulallah ve fakat hesaba çekilecek ya filan deyince Hazreti Ayşe annemiz öyle değil Ayşe diyor. Kimin hesabı münakaşa konusu olur bir bir didiklenirse o azap edilir. Men nukişe uzzibe. Ama kimileri kolay hesaba çekilecek. Tamam, şu da varmış, çoğunu atlayın, şu da var, onları affetmiştim, bu da var, ötekiler geçin, ben mağfiret sahibi, ben af sahibiyim, ben Rahmanım, ben Rahimim diye Allah kimilerini başta silmiş idiydi, kimilerini de orada affediverecek. Kolay bir hesap tabii. Allah bize de lütfetsin. فَلَنَا قُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ Bu konunun daha iyi anlaşılması için bakın tarihe. İşte o peygamberlerin kimilerini bilerek bizzat ilim olsun diye hayatınızı onlara göre düzenleyin diye kıssa ediyoruz. Çünkü ve mâ künnâ gâibîn, biz onlardan habersiz değildik ki, gayb değildik biz, vardık, onların yanındaydık, onlarla beraberdik. فَلَنَا قُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ Kıssa, olayların yeniden gündeme getirilişi ama öyle bir anlatım tekniği var ki kıssada, olaydaki kahramanların her birinin yerine siz kendinizi koyabilirsiniz. Farz et ki ben şuyum diye başlarsınız, ona göre olayı bir daha yaşarsınız. yok ben böyleyim diye düşünüyorum derseniz olay bir daha yaşayabilirsiniz. Bunun en güzel örneği elbette Allah'ın tescilliğiyle Yusuf kıssasıdır. Çünkü Allah o kıssaya ahsenül kasas der. Kıssaların en güzeli. Yusuf kıssasına şöyle bir göz atın. Kimler var? Olayın kahramanları. Başta Yakup ve Yusuf aleyhisselam. Sonra Yusuf'un kardeşleri, hatta annesi de var Yusuf'un. Kuyuya atılması döneminde kervandakiler, bulan ve götürenler, köle pazarındaki figüranları da, onlar da gündeme alın, onlar da düşün, onlar da var. Sonra Aziz'in karısı ve Aziz'le beraber, saray ve saraydakiler, entrikalar, kadınlar, dedikleri, zindana gidiş, gardiyanlar da vardır belki, olmalı tabii bir zindansa eğer. Hatta iki arkadaş beraber işte orada zindanda Yusuf Aleyhisselam'la beraberler. Melik'ten tutun yeniden kervan ve kardeşlere kadar Mısır'a geliş dönemine anlatın. Hepsini tek tek düşünün. İşte onların her biri kıssada bir figür, bir form, bir özel durumdur. Siz mesela şöyle düşünebilirsiniz. Farz et ki Yakup'sunuz. Öz oğlunu öz oğulların elinden almış. Olur mu? Olur demeyin, olacak mı demeyin, nasıl bu iş demeyin, olacak deyin. Çünkü bakın ki Yakup'un başına geldi bu iş, size ne ki size de gelir. Farz et ki Yusuf'sunuz, öz kardeşleriniz sizi kuyuya atmış, olur mu? Deyin ki olacak, çünkü bakın Yusuf'un başına gelen sizin de başınıza gelebilir. Peki ne yapmalısınız mı? Yusuf ne yaptıysa, Yakup ne yaptıysa işte öyle. Farz et Yusuf'un kardeşleri durumundasınız. Bu kadar ihanet edilir mi demeyin, diyelim ettiniz, ne yapmanız gerekir? Onlar ne kadar güzel şeyler yapmışsa onu da siz de yapın, pişman oldularsa olun, ya da yanlış yaptıklarını anlamışsa siz de anlayın, ona göre hareket edin. Kıssadan ben bunu anlıyorum. İşte bu kıssalar bir ilmin ortaya konmuştur Kur'an'da. Yani Allah bilerek anlatmıştır. Çünkü o olayları biliyordu, Allah oradaydı. Her zaman hazır ve nazırdı. Olaydan haberdardı, Allah'tan saklı bir şey yaşanmazdı. İkinci bir anlamıyla bu iş ilim olarak anlatıldı. Yani zan değil veya hikaye değil, masal değil, efsane değil, ilimdir. Anlayabildiğim kadarıyla bilginin Arapça karşılığı olarak Kur'an'da bir zan, bir de ilim kullanılır. Eğer ilim denilmişse, ve'lemu denilmişse, ilim sahibi olun ki denilmişse, dikkat edin, bu bilgi sizin ameli hayatınızı, eyleminizi, yaşantınızı düzeltsin, düzenlesin diye gelmiştir. Bunu ona göre bilin, bu bilgiyi hayatın düzeni olarak anlayın, bilin anlamına gelecektir. Ama zannın bir bölümü ise hayatta geçerli olmayan bir bilgidir. Bilmeseniz de olurdu ama bilmişsiniz, en kısa zamanda vazgeçin ama bunu bilgi kabul etmeyin anlamına gelecektir. Çünkü Allah Kur'an'da peygamber kıssalarını işte onlar gibi olun diye anlatmaktadır. Örnek kullar olarak. Mesela ilk peygamber Adem Aleyhisselam. Onunla ilgili en özel anlatılan konulardan biri tevbe konusudur. Yanlış yapmıştır. Hem ki yanlışı kendisini cennetten edecek bir yanlıştır. Yani cennetten çıkarılmaya, cennetten kovulmaya diyeceğim neredeyse, işte buna mal olacak bir yanlış işlemiştir. Allah'ın net buyruğuna, Allah'tan doğrudan emir aldığı halde, Allah'ın net yasağına rağmen yasak ağaçtan yemiştir ve Allah cennetten çıkarmıştır. O da Allah'a dönmüş, ya Rabbi ne yapmam gerekir öyleyse, tamam yanlış yaptım, biz kendimize zulmettik, biz yanlış yaptık, biz kendimizi harcadık ama eğer sen mağfiret etmez, merhamet etmezsen biz mahvolur, helake uğrarız, kaybederiz, hüsrana uğrarız demiştir. Allah da ona tevbe yolları öğretmiş, o da öğrendiği bu tevbeyle tevbe edip Allah'ın affına mazhar olmuştur. İşte peygamberleri hep öyle bilelim. Bazen olur ki insanlar Süleyman Aleyhisselam gibi nimet içinde yüzerler. Doğduklarında saltanatın çocuğu olarak sarayda Davud Aleyhisselam'ın yani melik, kral, peygamberin oğlu olarak doğanlar. Sonra cinler, şeytanlar, rüzgarlar emrinde olarak yaşarlar. Kimileri böyle ama kul olurlar Allah'a. Ta Yemen'den, Sana'dan, Belkıs'ın tahtı Allah'ın izniyle, Allah'ın emriyle hemen yanı başına Filistin'e kadar gelir ama derler ki Rabbim beni imtihan ediyor, şükürüm edeceğim, küfran nimette bulunacağım diye. Ya da bazen Nuh Aleyhisselam gibi olursunuz. 950 yıl kavminizin arasında işkence üstüne işkence, sıkıntı içine sıkıntı, işte öyle yaşarsınız. Ama Allah Nuh'u da sever, Süleyman'ı da biliyorsunuz. Gerçekten insanlar hep Süleyman gibi imtihan olmak isterler. Sanki sadece cennet öyle varmış gibi. Ama ne bilelim, Allah peygamberleri niye anlatıyor öyleyse Kur'an'da? Belki de en sevgili kullar olarak peygamberlerden biri Süleyman'dır ama aleyhisselam, biri de Nuh'tur ve yıllarca eziyet çekmiş, yıllarca sıkıntı çekmiştir. Hadi isterseniz kaç yıl sıkıntı çektiğini sadece sayı olarak arka arkaya getirelim. İsterseniz başlayın. 1, 2, 3, 4. Ben bazen şöyle ilkokul, ortaokul seviyesinde öğrencilere hadi sayın bakalım dedim de bıkmadan başa varan olmadı neredeyse. Gülüverdiler. Üstelik her sıkıntı yıl için bir sayı söyleyeceksiniz. Peki her ay için bir sayı söyleyecekseniz 12 bin edecek. Sayın isterseniz. Peki ya hafta olarak saysanız 50 bin edecek. Gün olarak saysanız 350 bin edecek. İşte o kadar sıkıntı çeken bir insan ama diğeri de hiç sıkıntı görmemiş. Bütün bunlar yarına hazırlık. Bir gün kadar kısa bir ömür, hatta günden daha kısa, bir kuşluk vakti kadar bir ömrün hesap konusu bunlar. Çünkü yarın vel veznu yevme idinil hak, vezin, terazi, mizan, hakkın ifadesi olarak ortaya konulacak o gün, bir gün gelecek ki yeniden diriliş günü, femen segulet mevazinuhu, o gün mizana ağır gelenler, tartısı ağırlıklı olanlar, feulâike humul muflihun, işte onlar kurtuluşa erecekler. İşte onlar felahı bulacaklar, işte onlar iflah olacaklar, ama ve men haffet mevazinuhu, kim de eğer mizanı hafif gelmişse, tartısı ağırlıkla değilse, فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ Ayetlerimize zulmettiğinden dolayı, kendine yazık ettiğinden dolayı, işte onlar da kaybedenlerden olacak. Tartısı hafif gelenler, tartısı ağır gelenler. Nasıl olacağını bilmiyorum. Yarın mutlaka göreceğimize inanıyorum. Ama sadece beni hayra ve hakka iletsin diye kendimce düşünüyor, oturduğum yerde ona göre bir düzen kuruyorum, acaba nasıl diye. Şöyle bir terazi koyuyorum gözümün önüne. Hassas terazi, hayır. Efendim hani eskiden iki kefeli bakkal terazisi olurdu, öyle değil. Peki ya dijital teraziler, öyle de değil. İbredi, hayır efendim. Peki sarrafların terazisi, değil. Ya ne, bu amel terazisi. Ama iki taraf olsun, bir denge unsur beyan yeri de olsun, nasıl olursa olsun bilmiyorum ama bir terazinin huzurundayız. Bir vezin olacak, bir ölçüm olacaktır. Onun bir tarafına amellerimden birini, sonra birini, sonra ötekini, sırayla hepsini bir bir koymaya başlıyorum. Ben kendim, hatta her gün akşam yatağıma girince mi, ya da yatağıma oturunca, abdest alıp gelmiştim zaten, yatsı, abdest almışken yatsı namazında mı kılsam? Öyle değil, onu camide kıldım geldim. Duamı eyledim, çoluk çocuklarımla son bir değerlendirmeyi, o günün değerlendirilmesini, sesli bölümünü yaptım. Sonra yatağıma girdim, Ayetül Kürsi'yi okudum. Evet, peygamberim öyle yaparmış dedim, Allah'ın huzurunda olma bilincimi tazeledim ve başladım bir günlük hayat programı gözümün önüne getirmeye. Hatta belki çetele tutmuştum ya da çizgi atmıştım, çizik atmıştım, onları bir bir düşünmeye. Ne yapmıştım? Falana şöyle, koy mizana. Onun benden Müslümanlık namı hesabına istendiğine delalet eden bir ayet ya da bir hadis ya da bir ayet veya bir hadisin onda bir, yüzde bir, binde birlik bir alıntısı var mı? Yok mu? Bakara işaret etmedi mi? Ali İmran demedi mi? Nisa'da da mı yok? Aman ben acaba hangi ayete uygundur diye bulsam, bari sonradan bulsam. Ya Rabbi ben bilmeden yaptım ama elhamdülillah filan ayete uygunmuş desem. Hiç mi yok? 114'e kadar vardım mı? Ben oraya bir 115. sure mi eklesem ne? Yeni bir sure olsa, bana göre bir sure, ben yazsam, ayetlerini ben belirlesem, ne yapmışsam Kur'an'a uygun değilse, 115'e 5'e göre olsun diye ben yeniden bir şeyler mi belirlesem ki diye aklıma geliyor. Değilse hesap kötü. ikinci yaptım, üçüncü yapmadım, komşuya gitmemiştim, arkadaşı düşünmemiştim, İbrahim Aleyhisselam'ı gündemde tutmamıştım, kafir dünyaya meyletmiştim, onlardan mesaj almıştım, hayatımı onlara göre düzenlemiştim, sosyal hayatımı, eğitim hayatımı, hukuk hayatımı, anlayışımı, yani değerlendirme sistemimi ben vahye dayandıracaktım, ne yaptım, ne ettim bilmedim, ne ettim, ne eyledim, anlamadım mı dediniz? İşte bunu siz akşam oturunca mizanın başında düşünün. Yok sen sabah namazından önce ya da sabah namazından sonra yapacakmışsın ama bunu günlük yapalım. Ben iki uç örnek söyleyeyim, örnek olsun diye. Bir meclise vardınız ve selam verdiniz. Selamun aleyküm. İşte bu ameliniz bir birim olarak mizana konulacak. Eğer siz bunu Allah dedi diye, peygamber örnekledi diye, Müslümanların, Ademoğlu Müslümanların selamlaşması budur diye vermiş idiyseniz, o zaman Allah böyle dedi mi, selam verin diyor mu, ayet var mı? Var. Kaç tane? İki tane. O iki ayet. Kaç tane hadis var bu konuda? Sekiz. Sekiz tane de hadis. Demek ki sizin bu ameliniz iki ayet, sekiz hadislikmiş. İki kilo 550 gram der gibi olmasın. İki metre 58 santim gibi olmasın. Yani iki ayet, 8 hadislik bir ameliniz varmış. Güzel. Peki ama siz bu amelinizi kendiniz biliyorsunuz ki Allah daha iyi biliyor zaten. Gösteriş için yaptınız, menfaatiniz vardı, onlara öyle görünmek istediniz ya da bir alıntınız vardı ya da bir beklentiniz vardı. Ya da işte öyle olsun diye yaptınız ya da diliniz öyle dönmüştü, alışmıştınız, alışmamıştınız neyse ondan dolayı etmişseniz bunun böylece olabileceğine delalet eden bir ayet, bir hadis yok mu? Uzaktan, kenardan ihtimalle filan o zaman sizin bu ameliniz bir ayetlik değil, bir hadislik değil. Atın bakalım onu. Yani hani iki kefeli bir terazi gibi düşünseniz son anda amelinizi koydunuz, öbür tarafta hiçbir şey koyamadınız, elbette çok hafif kaldı değil mi? Bu bir işe yaramadı yani. Kaçlık, birlik, onda birlik, yüzde birlik, binde birlik bile değil, milyar milyarda birlik anlayışa göre bile bu uygun değil. Karşıdakinin gözüne bir baktınız, eyvah dediniz, bu gözü gören hiçbir kız ya da bu gözü gören hiçbir oğlan namus ve iffetini bırakmaz. İşte kafası döner, Leyla olur, Mecnun olur, deli olur, divanı olur, aklını yitirir, canını alır, kendini denize atar, intihar eder dediniz ve o iki gözü anında çıkarmaya teşebbüs ettiniz. Atladınız, saldırdınız, boğazını sıkmadınız ama gözünü sıktınız ve iki gözü avucunuza aldınız. Tamam, iyi niyetle yaptınız ha. Var değil mi piyasada yaptığı her işi vallahi ben aslında kötü niyet taşımıyorum. Bunu çok iyi niyetle yapıyorum diyenler ben de ona uç bir örnek hatırladım. Onun için söylüyorum. Peki söyleyin bu çok iyi niyetle yaptığınız Kur'an'a uygun mu? Sünnete uygun mu? Değil mi? O zaman geçin oradan. Çok hafif bir amel yani. Çok hafif yapmışsınız. Basit olmuş. Siz kendi dünyanıza dönün. Dükkanın dizaynını yeniden bir ay uğraştınız. Ama vitrin düzenini ama üç gün yeniden uğraşmak durumundaydınız. Okulunuzu, evinizi, barkınızı, dostluk, düşmanlığınızı yeniden ayarlıyorsunuz. Evet devam edin. Ama bunları vahye uygun yapmıyorsanız, 114'e uygun değilse, Buhari'de yok, Müslim'de bulunmuyorsa, siz kendinize göre ayarladığınız yeni bir sistemin ana maddelerinden birini onunla oluşturuyorsanız, yarın hesaba çekileceğinizi bu ayet söylüyor. Ben söylemiyorum zaten. İşte o hesaba çekiliş döneminde Kariya suresinde de benzer ayetleri görüyoruz. Kimin tartısı ağırlıklıysa, makbul amelleri çoksa onlar fehuve fi aişetin radiye. Kariya'ya göre razı olacağı bir hayat artık istikbali kurtarmış o. İstikbali kurtarmak. İnsanlar bunun derdinde bugün de zaten. Aman babamın istikbalini kurtarmam gerekiyor. Babam yarın ne ola ne kala. Aman annemin istikbalini. Ters mi söyledim? Oğlumun kızımın mı diyorlar? Annem baban da babasının annesinin oğlu kız zaten. Oradan anlayıver. Fark etmez. Yani insanlar birilerinin istikbalini kurtarmayı kendilerine görebilmişler. Madem gerçekten öyleyse, acanım be kardeşim sen anne ve babanın istikbalini kurtarmayı dert etmek yerine gel kendi istikbalini kurtar. O da ancak فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ olursaymış. Ki o zaman فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Felah o zamanmış, kurtuluş o zamanmış. Ama şimdi çok kolay biliyorsunuz. Yani lütfen o şirketlerin sahipleri kusura bakmasınlar, bizim negatif reklamımızı yapıyorsun demesinler. Ama kelime enteresan gerçekten. İstikbali evine taşıyor insanlar, artık istikbale sahip oluyorlar ve bir de cennet yataklarında uyudular mı? Oh mis gibi tamam, daha ne isterler ki? Öyle dünyada cennet yataklarına, istikbali kurtarmaya yönelik ne varsa hepsini evine, bahçesine, köşküne, sarayına taşıyan birisine, arkadaşı eski dostlarından biri, yani yamalı elbise bulamadığı döneme ait dostlarından biri, bir bisikletim olsa diye iki takla attığı döneme ait dostlarından biri ziyaretine gelmiş, iki dakika kapıda beklemek zorunda kalmış çünkü o evin, o köşkün, o sarayın sahibi namaza durmuşmuş meğer, huşu içinde, vecd ve istirak içinde namaz kılıyormuş, hatta uzun uzadıya kılmak zorundaymış derken, farzını mı sünnetini mi bitirdiyse açmış kapıyı, girmiş içeriye, kucaklaşmışlar, nostaljik takılmışlar, eskiyi yeni yad etmişler, sonra demiş ki müsaade edersen biraz namazım kaldı bitirivereyim. Aa demiş, sen hala namaz mı kılıyorsun? Demiş, ne olacak, ne yapacaksın namazda, cennet hak etmek içinse sen zaten cenneti bulmuşsun demiş o da. İnsanlar galiba cenneti bulma sevdasına hesabını kitabını öyle yapıyorlarsa, yarın mizana konulunca kişiye ağırlık kazandırmayacaksa ya da mezarda genişlik kazandırmayacaksa ne yaptıklarını bir daha düşünsünler. Ben bu bölümü tekrar eden bir cümleyi son bir defa söyleyip 10. ayete geçeyim. Ey Araf, dolayısıyla Kur'an'ın muhatabı, yapıp ettiğin her şey sana mezarda genişlik, mizanda ağırlık kazandırmıyorsa hayrola, niye peşindesin? Ama sana mizanda ağırlık, kabirde genişlik sağlıyorsa, düş peşine, dünyada var olduğun sürece tek işin onunla beraberlik olsun. وَلَغَتْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَيْشِ Olsun de istersen, daha öncekileri de öyle yaptı Allah. Biz size imkanlar verdik diyor, öyle değil mi? Kimlere ne imkan verip vermediğini bilmiyor muyuz? İşte yeryüzünde nicelerine nice imkanlar verdi Allah ve size yeryüzünde yaşama imkanlarını sunuverdi her çeşidiyle. Ama قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Ne kadar az şükrediyorsunuz değil mi? Yani bütün nimetleri siz kullukta kullanacaktınız. Onda bir, yirmide bir, azda bir, daha azda bir, siz pek az şükrediyorsunuz, kulluğu pek az yapıyorsunuz, siz bilirsiniz ama sizin varlık sebebinizi anlayın, o nimetleri neden verdiğimi bilin, babanız, atanız Adem'e de ben nice nimetler vermiştim, hatta onu bizzat cennete koymuştum ama orada olmanın gereğini yerine getirmedi de cennetten olmuştu sonunda, gelin hayatınızı buna göre yeniden düzenleyin diyen ayetlere geçiyoruz. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ Düşünün, sizi biz yarattık. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ Size şekil verdik. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ Sonra meleklere dedik ki, hadi Adem'e secde edin. De onlar fesecedû, hepsi secde ettiler ama illa iblis, o müstesna, o yapmadı bu işi. لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ Secde edenlerden, yani o günden başlayıp kıyamete kadar Allah'ın emrine boyun eğenlerden olmadı, dinlemedi. Allah bana karışmaz ya da bana emredemez dercesine aykırı bir hayat yaşamayı sevdi. Tekrar dönüyoruz ayete. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ Sizi biz yarattık. ثُمَّ dahası صَوَّرْنَاكُمْ Size suret kazandırdık, şekil, biçim lütfettik. ثُمَّ Bir de arkasından düşünün. قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ Vaktiyle biz meleklere hadi Adem'e secde edin demiştik. Hatırladınız mı? Nereden hatırlayalım? Ama söyleyen Allah olunca o dedi diye elbette, ha öyleyse tamam ya Rabbi, sen dediysen yalan söylemeyeceğine göre, sen doğruyu bildiğine göre, unutmak sana yakışmayacağına göre, biz ki aciz, zalûmen cehûlâ olduğumuza göre, bizim itiraz etmeye ne hakkımız var ya Rabbi demeli değil miyiz? Tekrar söylüyorum. Buraya bir kere daha dikkatinizi çekeyim. Allah diyor ki bakın, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ Sizi biz yarattık. Öyle mi? Hani ne zaman, kim doğduğu günü, kim ana karnında teşekkür ettiği dönemi hatırlıyor? Ama Allah öyle söylüyorsa öyledir. Demek zorundayım. İşte bu, Araf suresinde, işte bu surede 172 ve 173. ayetlerde karşımıza çıkacak olan bir konunun belki açılımı öncelikle. Hani Allah bir anlaşma yaptığını söyleyecek ya, Elestü bir Rabbiküm dediğini haber verecek ya, işte oranın şimdiden bir yorumu olsun. Sizi biz yarattık. Evet ya Rabbi, sen dediysen tamam. Sümme savvarnâküm, sonra size şeklinizi biz verdik. Yani burnunuz, kulağınız, aceleciliğiniz veya savsaklamanız veya tiz tabiatlı, tez canlılığınız, neyse onları hep biz verdik. Sonra bir de arkasından, bunlardan sonra ayrıca قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ dedik ki meleklere, hadi Adem'e secde edin. Acaba ne zaman oldu bu iş? Oldu mu ki? Ben dediysem oldu diyor Allah sanki. Öyledir tabii. Çünkü mesela ben en unutkan, hayatın en unutkan insan olsam, söz verdim mi aklımda tutamasam kesinlikle, ya da unuttuğum tescil edilmiş, herkes biliyor ama ben daha bir mutlak biliyor olsam, evet unutan birisiyim olsa, karşılaşsam bir dostumla, aa neredesin be, niye dün saat 2'de bekledim gelmedin dese, ben ha demem gerekir mi? Abi kusura bakma, inan unutmuşum diyeceğim tabii. Niye? Çünkü ben o dediyse onun doğru olma, onun benim söz vermem konusundaki iddiasına doğru olma ihtimali benden her zaman fazladır. İnan ki unutmuşum, bir daha söz vermemeye niyetliydim ama nasıl olduysa onu da unutmuş, sana söz vermişim demem gerekiyor. Düşünün, ben ve o, öyle değil, biz ve Allah. Allah öyle dediyse dahası var mı? Allah dediyse tamam. Siz söz verdiniz bana diyorsa, ben sizi yarattım diyorsa, Adem olarak yarattım, size sordum, size söyledim, size şöyle dedim, meleklere böyle dedim, Adem olarak size şunu öğrettim, Adem şahsında size bunu bellettim, size cennetimi gösterdim diyorsa, öyledir ya Rabbi. Senin dediğin gibi ya Rabbi, benim dediğim ne demek, falanın dediği filanın dediği olur mu? Ben bunu Elif La Mim Sad'da da anladım zaten. Ben bu sözleri sen dedi diye dinliyorum. Gerçekten doğru, tam doğru, mükemmel doğru, yanılmaz doğrusun sen. Sen dedikten sonra tamamdır ya Rabbi demeyi ben baştan öğrenmiştim. Evet, burada da tekrar ediyorum. Sen beni yaratansın, sen bizi yaratansın, sen bize şekil verensin ve de meleklere hadi Adem'e secde edin diyensin ya Rabbi diyoruz. İblis de secde etmemiş, Allah diyor. Öyleyse tamam. İkinci bir yön var bu ayette. Size duyursam istediğim. Bende kalmasın, mezara ben götürmeyeyim. Bakın Arap diline göre sümme sonra demektir bir anlamda. Bir şey olur, sonra öteki olur deriz ya. Ali gelir, arkasından veli gelir gibi. Ama burada öyle değil. Bir konu arkasından bir konu daha, zaman olarak arkasından değil. Çünkü bakın, velakat halaknaküm, sizi biz yarattık. Kim bunlar? İlk etapta peygamberin yanındakiler, sahabe, Mekke'deki Müslümanlar ve hadi Mekke'deki o dönem insanlar. Sonra sümme savvarnaküm, size biz şekil verdik. Evet, yarattıktan sonra onlar, Allah onlara şekil verdi. Tamam. O da güzel. Onlar ama küm dediği, siz dediği peygamber dönemi insanlar. Sonra sümme قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ yani Allah, ey melekler Adem'e secde edin diye peygamber dönemi yaşayan insanlar yarattıktan sonra mı söyledi? Hayır. Öyleyse Kur'an'ı Kur'an olarak okuyalım. Ben Arapçayı bilirim. Sümme demek sonra demektir. Demek ki Adem peygamberimizden sonra yaşadı. Buyurun, şartsız ve ön yargısız dinleyecekseniz Allah böyle söyledi çıkar o zaman. Haşa. Öyle değil. Dahası bir de arkasından bir de şu var ki anlamına, konular sıraya konuluyor. İşte sizi biz yarattık. Ve ki Adem'e söz gelince aslında ben anlatılıyorum. Sizi ben yarattım diyor Allah. Size şekili ben verdim diyor Allah. Bakın hatırlayın ilkinizi. Sizi böylece varlık sahnesine koydum. Size nimetler verdim, imkanlar sundum. Ama imtihan konumunda sizi İblisin karşısına ya da iblisi sizin hayatınıza koydum. Sırada müstakime onu da oturttum. İzin verdim, sağdan, soldan, önden, arkadan size vesveseler vermesini ben imtihan konusu eyledim, işte ona göre hareket edin diyor sanki. Evet, öyle diyelim, öyle dinleyelim. Bir de bu ayetle ilgili secde konusunu az açıklamaya çalışsak, derine dalmak diye bir tabir var. Niye dalalım ya boğulursak? Şöyle anlayabildiğimiz kadarıyla biraz değilse, çünkü secde konusunu ben Araf suresinin 11. ayetiyle tümünü eskilerin tabiriyle arizu amik, enine boyuna tüm anlatmamın ne imkanı olacak? Çünkü tüm Kur'an'ı bilen birisinin Araf'ta 11. ayeti anlatmasıyla tek Bakara bilenin, tek Araf bilenin, tek Ahkaf bilenin anlatması elbette farklı olacak. Biz şimdi dilimiz döndüğünce bunlardan bazılarını hatırlatıyoruz. Hepsi secde ettiler. Demek ki secde emri vardı. Secde boyun eğmek demektir. Secde itaattır. Secde söz dinlemektir. Secde tamam ya Rabbi demektir. Secde Allah'a ya Rabbi dediysen tamam ben onu öylece kabul ediyor, gereğini yerine getiriyorum demektir. İşte secde edince insanlar, Allah'ın secde emrine boyun eğerse varlıklar, meleklerle aynı safta beraber olurlar. Ama secde etmemek, iblisi şeytan etmek demektir. Secde etmeyen iblis olacak, iblisken şeytan olacaktır. Şeytanlaşmak demektir. Allah'ın emrine karşı gelmek demektir. Boyun eğmemek demektir. Dediğini dinlememek demektir. İşte iblis iblisken, meleklerle aynı ortamı paylaşırken, Allah'ın secde emrine muhatapken ama secde etmediği için o artık bundan sonra şeytan olarak anılacak ve şeytan olarak bilinecektir. O gibi secde etmeyenler ya da ona benzeyip secde etmeyenler ya da onu dinleyip secde etmeyenler ya da secde etmeme açısından onun yaptığını yapanlar onlar da şeytandır. İnsansa insan şeytanı, cinse cin şeytanıdır. Peki şöyle bir soru aklınıza gelsin mi? Ama yani acaba Allah meleklere emrettiğini söyledi, secde emretti dedi, secde edin dedi ama iblise secde edin demedi, ona da emretti miydi ki diye sormayın. Kur'an burada bitmiyor ki ama ben bugünkü sohbeti burada bitireyim. Siz okumaya devam edin, Allah secde emretti mi, emretmedi mi elbette göreceksiniz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.